Ayrım 25. Sayfa 219. Kan. 1944 kışı soğuktu. Günlerdir yağmur yağıyordu ve Müzyum semtindeki Stuarna caddesinin yukarılarındaki su setleri taşmıştı. Atina'nın dış semtlerinden biri olan Asfalya'da yol üzerinde geniş bir yarık açılmıştı. Burada zaman zaman düzenin paralı askerlerince oluşturulan dehşet verici bir görüntü ortaya çıkıyordu. Eller, kol ve bacaklar, işkence edilmiş ve lağıma fırlatılmış, atılmış insan vücutları. Yağmurla birlikte ısı da düşmüştü ama şimdi hava bir kez daha açmıştı. 3 Aralık sabahının erken saatlerinde solgun bir pastırma yazı güneşi Anayasa Meydanı'na vuruyordu. Meçhul asker anıtını aydınlatarak eski Kraliyet Sarayı'nın sütunları üzerinde parlıyordu. Solda Kraliçe Sofya Caddesi'nin karşı tarafında İçişleri Bakanlığı, hemen yanında Otel Great Britain yükseliyordu. Kozmopolit geleneğini hala koruyan otelde yabancı basın temsilcileriyle İngiliz, Amerikan ve Sovyet askeri misyonları kalıyordu. Uzaklardan gelen, tüm yönlerden yaklaştıkça büyüyen bir uğultu geniş ve güneşli meydanın sessizliğini bozdu. Göstericiler kuzeyden Kraliçe Sofya Caddesi ve Sinagoru Caddesi boyunca, Akropolis tarafından ise Hermes Sokağı boyunca gelerek meydanda toplanıyorlardı. Gösteri yasaklanmamıştı. Meydana gelecek olaylar ne ölçüde önceden planlanmıştı bilinmiyor. Varoşlardan gelen ilk göstericiler, Kayseriyani'nin kızıl aslanının pençelerini germiş vaziyette resmedildiği bir bayrağın ardından meydana doğru ilerlediler. Yaşasın Kayseriyani partizanları ve devrimcileri, izleyin. Zalimlerin tehditleri karşısında halkın seçeceği şey ya zincir ya silahtır. Pek çok gösterici şu kısa sloganı atıyordu: Almanlar geri geliyor. Göstericiler meçhul asker anıtının çevresinde toplandılar. Saflardan fırlayan bir genç, kalabalığın da teşvikiyle vahşi bir halk dansına başladı. Birkaç kez sıçradı ve ansızın öne doğru eğilerek yere düştü. Göğsü kan içindeydi. Bir yerlerden otomatik bir silahla ateş ediliyordu. Bu, polis karargah binasının damından Anayasa Meydanı'na ölüm saçan bir makinalı tüfekti. Yoğun kalabalığa yöneltilen ateş hedefini buluyor, pek az mermi boşa gidiyordu. Kraliyet Sarayı'nın damından da ateş edilmeye başlandı. Ateş sonsuzluk kadar uzun bir süre boyunca devam etti. Kalabalık Kraliyet Sarayı'nın önündeki bahçe parmaklıklarına tırmanmaya çalıştı. İnsanlar meçhul asker anıtını çevreleyen alçak duvarın gerisine sığındılar. Bazıları parmaklıkların gerisindeki büyük vitrinin arkasına saklanmaya çalışıyorlardı. Vitrinde Roosevelt'in fotoğrafı ve altında şu sözler vardı: "Büyük kurtarıcılarımız, hoş geldiniz." Meydan makineli tüfek sesleriyle çınlıyordu. Uzak varoşlardan, Faleros'tan, Kokinia'dan, Kayseriyani'den, Pankrati'den gelen insanlar, yüreğinde kuşku barındırmayan bu insan denizi, kendi uğultusundan başka hiçbir şeye kulak vermeyerek ileriye doğru aktı. Dehşete kapılmış gazeteciler, Otel Great Britain pencerelerinden bu katliama tanık oldular. Bütün bunlar 2 ya da 3 dakika sürdü. 28 ölü, 100'den fazla yaralı vardı. Bu olay için bakınız, Whitford John, The Greek Trilogy, Londra 1945. Makineli tüfek yuvalarının Atina'nın merkezindeki resmi binaların damlarına, yetkililerin haberi olmaksızın yerleştirildikleri düşünülemez. İngiliz birlikleri duruma hakim olunamaması halinde müdahale etmek üzere Anayasa Meydanı yakınlarında hazır bekliyorlardı, diye yazar Lipper. Fakat onlara ihtiyaç kalmadı. Reginald Lipper, Van Greek Meets Greek, Londra 1950, sayfa 104. Yetkililerin olaydaki katkıları, doğrudan sorumlulukları ya da ihmalleri ne olursa olsun, açık olan hükümetin aşırı sağ kanat grupları temizlemeyi reddederek bu tür bir çatışmayı kaçınılmaz kılan bir duruma yol açmış olmasıdır. Churchill'in Eden'e gönderdiği 7 Kasım tarihli mesajda bu tür bir çatışma beklentisi müthiş bir açıklıkla ifade edilmişti. Ateş kesildiğinde Anayasa Meydanı'ndaki kalabalığın üzerine dehşet verici bir ağırlık çöktü. Bazı insanlar mendillerini kurbanlarının kanlarına bulayarak gazetecilerin yüzlerine doğru uzatıyorlardı. Çok sayıda polis, Otel Great Britain'in ince bir mimariyi yansıtan cephesine doğru öfkelerini haykırarak göstericilere katıldılar. Popov, ifadesiz profiliyle pencerelerin birinden olayı izliyordu. Göstericiler hala meydanda toplanmaya devam ediyorlardı. Kimsede silah yoktu. Günün resmi emri gösterinin bir ayaklanma başlangıcı olarak değerlendirilmeyecek şekilde yapılmasıydı. Fakat şimdi kalabalık, oraya tüfeklerle silahlanmış olarak gelmenin daha iyi olacağını anlamıştı. Ertesi gün başlayan genel grev muazzamdı ve tüm ülkeyi bir anda felce uğrattı. Atina'da insanlar sabahın ilk saatlerinde sokaklara dökülerek Anayasa Meydanı'nda toplandılar. Yüzbinlerce Atinalı kent merkezini istila etti. Ortalıkta tek bir İngiliz üniforması bile görülmüyordu. Göstericiler bir gün önceki kurbanların tabutlarını omuzlarında taşıdılar. Hep bir ağızdan söylenen partizanların cenaze marşı kalabalığın içinden ağır ağır yükseldi. Ağır ve tehditkar bir ifadeyle çevredeki tüm sokaklarda yankılanarak çoğaldı. Sonunda 4-500 bin kişiden oluşan kalabalık hep birlikte diz çöktü, vakar ve sessizlik içinde saygı duruşunda bulundu. Bu ezici bir taş gibi kımıltısız ve boğucu sessizlik, Otel Great Britain duvarları karşısında neredeyse bir ebediyet kadar uzun sürdü. Kentin tüm meydanlarını dolduran kalabalık ağır adımlarla mezarlığa doğru hareket etti. Ağır adımlarla sürdürülen bir cenaze yürüyüşü. Kortej uzayıp gidiyordu fakat birden bir kopma oldu. Bir dalga yükseldi ve insan denizi geriye doğru kent merkezine doğru akmaya başladı. Caddeler tıklım tıklımdı. X örgütü üyelerinin ve sağcı militanların saklandıkları Hermes Oteli'nin önü, üniversite caddesi insan kaynıyordu. 3 hafta önce Papandreou'nun konuşması üzerine burada bir olay meydana gelmişti. Fakat bu kez durum çok daha ciddiydi. Aynı anda otelin tüm pencerelerinden ateş açıldı. İngilizlerin tüm ricalarına rağmen tutuklular silahsızlandırılmamışlardı. Vekan, kitle otele doğru saldırdı ve ikinci kez biçildi. 100 ölü ve yaralı. Scobie bu yeni provokasyondan sonra sıkı yönetimi ilan etti ve Elas'a yeni bir ultimatum verdi. Partizan birlikleri 6 Aralık'a kadar Atina'yı terk etmedikleri takdirde düşman birlikler olarak görüleceklerdi. Tüm duvarlara yapıştırılan bu metnin yazarları çeşitli tehdit yollarına başvurmaktan geri durmadılar. Atinalılar 300 bin insanın açlığa ve ölüme terk edildiği 1941-42 kışını hatırlıyorlardı. Ultimatum Elas başkenti terk edene kadar yiyecek tedarikini kesmekle tehdit ediyordu. Pire'de elinde Birleşmiş Milletler yardımı olarak gönderilmiş yiyecek dolu bir konserve kutusunu alan bir adam Scobie'nin duyurusunu okuyordu. Yolun karşı tarafında Deniz Lisesi'nin önünde bir İngiliz nöbetçi duruyordu. Okumasını bitiren adam ağır adımlarla yolun karşı tarafına geçti ve elindeki konserve kutusunu nöbetçinin ayaklarının dibine bıraktı. Civardaki evlerde oturan tüm adamlar, kadınlar ve çocuklar aynı hareketi tekrarladılar. Bir süre sonra askerin çevresi konserve kutularıyla doldu. Polis müfrezelerini göz altında bulunduran EP, sivil savunma grupları silahlarını da alarak göreve koştular. Geleneksel usullerle bomba yapımına başlandı ve yapılan bombalara bu kampanya için Scobie reçelleri adı verildi. Boş konserve kutularına 2 dinamit çubuğu ya da lokumu, Türk lokumu konuluyor ve bunların çevresi küçük demir parçalar ve eski çivilerle dolduruluyordu. Halk Savaşı'nın çivi torbası. Erkekler kim olduklarını göstermek için Potsdaris'in yeniçerilerle çarpışan savaşçıları gibi boyunlarına beyaz atkılar sarıyorlardı. Parola direnişin, klep ve korsan savaşlarının 2 kadın kahramanının isimlerinden oluşuyordu. Elektra, Bobolina. Saldırı gece yarısı tüm semtlerde başlatıldı. İlk düşen 15. bölgeydi. Tam karşıdaki 8. bölge, hükümetçe tutuklanan güvenlik müfrezelerinden birinin barındığı beton bir okul binasıydı. İlk atış karşısında tutsaklar ellerinde bulunan tüm silahlarla ateş ederek karşılık verdiler. Onlardan tek bir mermi bile alınmamıştı. Şans eseri polis Polonya yapısı el bombalarıyla donatılmıştı. Bunlar tam zamanında ortaya çıktılar ve saldırıya geçenler tarafından teknik bakımdan Scobie reçellerinden çok daha üstün oldukları kabul edildi. Buna rağmen Elas grubu daha sabah olmadan duvarda dinamitle bir delik açarak polis karakolunu ele geçirdi. İçeride 10 kadar polis isyancılara katılmak istedikleri için hapsedilmişlerdi. Partizanlar güvenlik müfrezelerinin elde tuttukları okula yeni bir saldırıda ateşten korunmak için polis binasının pencerelerini kullandılar. Okul birkaç dakika içinde ele geçirildi. Atina'daki tüm polis karakolları Elas'ın elindeydi. Tesion yakınlarındaki Filopapu bölgesinde Grivas'ın örgütü kurtuluştan beri işgal altında tuttuğu binayı savunuyordu. Demokratları avlamakta uzmanlaşan bu adamlar hemen her rejimde durumlarını az çok koruyabilmişlerdi. Atina halkının olanca nefretini üzerlerinde toplamışlardı. Müthiş bir şiddetle binalara doğru saldırıya geçildi. Fakat İngiliz tanklarının birdenbire ortaya çıkmalarıyla saldırı kesildi. İngilizlere ateş açılması resmen yasaklanmıştı. Derhal ateş kesildi. Grivas'ın adamları saklandıkları yerlerden çıkarak tanklara tırmandılar ve tank kulelerinin çevresine salkım saçak tutunarak oradan ayrıldılar. Andartelerin silahları Yunanistan'ın büyük kurtarıcılarına ateş açılmaması emriyle susturulmuştu. Atina bölgesindeki Asfalya karargahı yıkılması gereken bir uğursuzluk simgesiydi. Saldırı geceleyin bir yeraltı karakolunun girişinde başlatıldı. Burası binayı birkaç yüz metre ötedeki yola bağlıyordu. İlk saldırıya geçenler Epon grubundan genç komünistlerdi. Yaşları 13 ile 16 arasında değişiyordu. Hafif makineli tüfekler taşıyor ve açılan ateşe skobi reçelleri fırlatarak karşılık veriyorlardı. İkinci bir saldırı dalgası hedefe birkaç yüz metre yaklaştı. Karakoldakiler beyaz bayrak salladılar ve görüşmeler başladı. O anda bir İngiliz tankı Filopapuda olduğu gibi ortaya çıkarak iki tarafın arasına girdi. Bir yüzbaşı tercüman aracılığıyla saldırıya geçenlerle konuştu. "Bırakın bu adamları götürelim. Onlar bizim tutsaklarımız." 4 Aralık akşamı olayların artık kontrol altına alınamaz bir aşamaya geldiğini gören Papandreou istifa etti. Daha doğrusu istifasını sundu. Son karar Churchill'indi. Elas Merkez Komitesi hala olayların Yunanlılar arasında cereyan ettiğini sanıyordu. Churchill, Eden'le yaptığı uzun bir tartışmadan sonra 5 Aralık sabaha karşı 4:50'de şu mesajı gönderdi. Başbakan'dan General Scobie, Atina, örneği General Wilson'a, İtalya. 1. General Wilson'a mümkün olan tüm güçleri size bırakması ve mümkün olan tüm birlikleri size göndermesi için emir verdim. 2. Atina'da düzeni sağlamakla, başkent çevresindeki tüm Eam Elas çetelerini etkisiz hale getirmekle ya da dağıtmakla sorumlu bulunuyorsunuz. Sokaklarda kontrolü sağlamak için ya da sayıları ne olursa olsun düzeni bozanları toplamak için dilediğiniz her türlü uygulamayı yapabilirsiniz. Doğal olarak Elas ateş açılması muhtemel yerlere kadınları ve çocukları sürmeye çalışacaktır. Bu konuda dikkatli olmalı ve herhangi bir hata yapmaktan sakınmalısınız. Fakat Atina'da kurmaya çalıştığımız İngiliz otoritesini ya da Yunan otoritesini ihlal eden tüm silahlı erkeklere ateş açmakta duraksamayın. Şüphesiz komutanlığınız bir Yunan hükümetinin yetkisiyle desteklense çok iyi olur. Lipper istifanın geri alınması ve yardım sağlanması konusunda Papandreou ile görüşüyor. Bununla birlikte yerel bir ayaklanmanın gelişmekte olduğu ve işgal edilmiş bir kentte bulunuyormuşsunuz gibi davranmakta duraksamayın. 3. Dışarıdan gelen Elas çetelerine gelince bunlara elinizdeki silahlarla ötekilerin cesaretini kıracak bir ders vermelisiniz. Bu temel üzerinde girişeceğiniz tüm makul ve gerekli faaliyetlerde benim desteğime güvenebilirsiniz. Atina'yı ele geçirmek ve kente hakim olmak zorundayız. Bunu mümkünse kan dökmeksizin fakat gerekirse kan dökerek başarmak sizin için büyük bir iş olacak. Churchill, Opcilt, Cilt 6, sayfa 252, esas metinde altı çizili. Churchill, aynı günün geç saatlerinde Lipper'a bir telgraf gönderdi. 1. Yunan politikasıyla uğraşmak ya da çeşitli tonlardan Yunan politikacılarının durumu etkileyebileceklerini hayal etmek için zaman yoktur. Yunan hükümetinin bileşimi konusunda endişelenmemelisiniz. Mesele bir ölüm kalım meselesidir. 2. Papandreou görevinde kalması için zorlamalısınız. Onu bu şekilde hareket ettiği takdirde tüm güçlerimizle destekleneceği konusunda temin etmelisiniz. Herhangi bir gruptan Yunan politikacılarının bu ayak takımı isyanını etkileyebilmesi için zaman artık çok geçtir. Papandreou'nun tek şansı bizimle birlikte hareket etmesidir. Churchill ne Papandreou'nun Yunan ulusunun temsilcisi olarak meşruiyeti hakkında ne de alternatif politikacılar hakkında hayalciydi. Ortada bir ayak takımı yani Yunanistan vardı ve işlerin yoluna girmesi için onu kendi kontrolü altına almaya çalışıyordu. Telgraf şöyle devam eder. 3. Atina'nın savunulması, yasa ve düzen hakimiyetinin sağlanması sorununun çözümünü General Scobie'ye bıraktım ve gerekli tüm güçlerle destekleneceği konusunda onu temin ettim. Bundan böyle siz ve Papandreou, kamu düzenini ve güvenliği etkileyecek tüm meselelerde Scobie'nin alacağı kararlara itaat edeceksiniz. Mümkün olan her yoldan Scobie'yi desteklemeli ve eylemi daha etkin ve kararlı hale getirecek her türlü aracı sağlamalısınız. En iyi dileklerle. Churchill, Opcilt, Cilt 6, sayfa 252. Churchill son bir gözdağı verme girişiminde bulunurken Balfour'a kararını tekrarlıyordu. Ateş açmakta duraksamayın. İngilizlerin müdahale isteklerini hala olduğundan az değerlendiren Elas Merkez Komitesi tüm güçlerini dağıtıyor ve İngiliz birliklerinin kuşatmayı serbestçe tamamlamasına izin veriyordu. Sarafis ve Aris güçlerini Epirus etekleri boyunca yayıyorlardı. Atina'da Merkez Komitesi'nin yetkilerini dengeleyecek hiç kimse yoktu. Atika'daki silahlı güçlerin resmi komutanlığı iki yaşlı adamın Mandakaz ve Hajimikalis'in üzerindeydi. Elas güçlerinin yarısı önemli mevzilerden geri alınmıştı. Bu kesimde neler oluyordu? 2 Aralık günü Peloponez'de konumlandırılan Elas birlikleri Merkez Komitesi'nden başkente yürünmesi için emir aldılar. Aris'in yarımadanın gerilerinde bıraktığı Hermes 1500 adamla birlikte Korint kanalını geçti ve Atina'ya giden kıyı yolu üzerinde ilerlemeye başladı. Yolda İngiliz kamyonlarından oluşan bir konvoy yaya yürüyen müfrezeye yetişti ve komutanın jipi Kapetanyos'un yanında durdu. Atina üzerine yürüme yetkisine sahip değilsiniz. Hermes, Peloponez'deki Elas komutanı Albay Papastamatiadis'in imzasını taşıyan emri İngiliz'in suratına doğru salladı ve yoluna devam etti. Bir süre geçip giden kamyonları izledi. Her biri İngiliz üniforması giydirilmiş silahlı adamlarla doluydu. Bunlar güvenlik müfrezelerine mensup Yunanlılar ve işbirlikçilerdi. Daha 2 ay önce müthiş bir savaşta onlarla yüz yüze gelmişti. Hermes, müfrezenin komutasını yardımcısına bırakarak bir ata atladı ve 4 nala Ölesis yakınlarındaki Elas Merkez Komitesi karargahının yolunu tuttu. Daha varmamıştı ki bir İngiliz tankıyla karşılaştı. Tankın kulesinde bir subay kafası belirdi. ''Burada ne işiniz var? Buraya gelmemeniz gerektiğini bilmiyor musunuz?'' ''Aldığım emri yerine getiriyorum. Nereye gidiyorsunuz?'' ''Siantos'u arıyorum.'' Kendi yollarına devam ettiler. Hermes karargaha geldi ve telaşla Siantos'un yanına koştu. 1500 adamla yoldayım. 2 İngiliz subayı beni durdurmaya çalıştı. Sağcı militanlardan oluşan bir konvoyu Atina'ya götürüyorlar. Hepsi silahlı. Biliyorsun İngilizler bizim müttefiklerimiz diye yanıtladı Siantos. Onlarla herhangi bir çatışmaya girmekten kesin olarak uzak durmalıyız. Onlar ilk önce bize saldırana kadar yani. Hermes bağırıyordu. Ama bu bir tuzak. Milisleri taşıyorlar. Hepsi kamyonlara bindirilmiş. Benim adamlarım ise yaya. Onlardan 2 gün sonra varabileceğim. Böyle bir konvoyla bir daha karşılaşırsam pusu kuracağım. Köprüleri havaya uçuracağım. Siantos araya girdi. Sakin ol, yolları kesemezsin. Hiçbir şeye karışma ve sana söyleneni yap. Hermes söyleneni yaptı. Emrindeki birlik Atina'ya doğru ilerleyen İngiliz konvoylarının tozunu yuttu. Peloponez'den gelen tüm güvenlik müfrezeleri burnunun dibinden geçtiler ve Atina'ya ondan önce vardılar. Hermes başkente vardığında doğruca Atina 3. kolordusu komutanı Albay Pirokos'un karargahına gitti. Elas 3. kolordusu sadece kağıt üzerinde kolorduydu. Adamlarının toplam sayısı ancak bir tümen kadardı. Hermes'i karşılayan müthiş Barzotas onu Pirokos'un yanına götürdü. ''Seni gördüğüme sevindim. Tam zamanında geldin. Kaç adamın var?'' ''1500'' dedi Hermes. ''İyi iyi, ikinci Tugay'ın emrine 200 adam ver.'' Sonra Hermes bir kez daha patladı. ''İmkansız, güçlerimizi dağıtmamalıyız. Benim adamlarım birlikte savaşmaya alışıktır. Şu sıra ordu kurma zamanı değil. Biz duruma şöyle bir göz atman için bir plan hazırladık.'' Pirokos bir kağıt alarak üzerine aceleyle bir emir karaladı ve Hermes'e uzattı. ''Sana ne söyleniyorsa onu yap.'' Reddedilen tek plan Hermes'inki değildi. Daha Caserta Anlaşması'nın imzalanmasından önce hazırlanan Makridis planı da aynı akıbete uğramıştı. İngilizler kentin tüm stratejik noktalarını ele geçirmekle meşgulken Elas Merkez Komitesi'nin ilgilendiği tek şeyin Atina'da yeniden bir halk ordusunun kurulması ve Kapetanyos'la dağın askeri liderlerinin otoritesinin birliklerin dağıtılması yoluyla azaltılması olduğu görülüyordu. İşgalciye karşı mücadele içinde oluşan Kurtuluş Ordusu'yla başkentin ele geçirilmesinden çok Elas'ın küçük bir kesiminin elde tutulmasıyla ilgileniyorlardı. Skovi, başkentin içindeki ve çevresindeki Elas birliklerine düşman birlikler olarak davranmak için 6 Aralık'a kadar beklemedi. 4 Aralık'ı 5 Aralık'a bağlayan gece Nikiforos'un 2. Attika tümenine bağlı bir tabur tüm adamlarıyla Pilotayı hipodromunun küpe çiçekleri ve çimenleri üzerinde açık ordugah kurmuştu. Hiçbirinin kafasında gün doğmadan birkaç dakika önce İngilizler tarafından yakalanmak gibi bir düşünce yoktu. Bu yüzden hiçbir korunma tedbiri alınmamıştı. Elas, ayın 5'inde kentin ortasındaki kutsal üçgen dışında tüm Atina'yı elde tutuyordu. Bir İngiliz heyetinin tüm insanlık için kutsal olan Yunan kültürel mirasına saygı gereği kutsal tepenin savaş dışı bırakılması için yaptıkları ısrarlar karşısında andarteler Akropolis'i boşaltmışlardı. Elas üyeleri bir İngiliz topçu birliğinin antik duvarların ardında siper almasından az önce Partenon'un basamaklarını terk etmişlerdi. Konkord meydanından dümdüz gidildiğinde Elas'ın asla işgal etmediği üçgenin bir kenarını oluşturan yerde Patisya semti vardı. Burada Elas'a duyduğu sempatiyi gizlemeyen İngiliz irtibat subayı Hills tek bir kişi tarafından kurulan pusuya düşerek vurulmuştu. Sanık bulunamadı. Fakat bazı tanıklar bir pencereden olay yerinde gördükleri kişinin bir İngiliz olduğunu iddia ettiler. Manis Caddesi'nde sülfür sarısı renginde iki otobüs ve yola çaprazlamasına yerleştirilen iki tramvayla barikat kuruldu. Bir partizan devrilmiş otobüsün üzerine çıkarak şarkı söylemeye başladı. Almanlara kaçan kızlar, kamerat, İtalyana kaçan kızlar, signorina. Şimdi İngiliz'e kaçıyorlar kızlar, haki gömlekli İngiliz. Arkasında Hint'ten, Afrika'dan askerler, tümen tümen. Söyle bana kadın, kimden benim çocuklarım? Biri der yah yah, öteki der yes yes. Söyle bana kadın, kimden benim çocuklarım? Bir Patton tankı ortaya çıktı ve şarkının son sözleri paletlerin gürültüsü arasında kayboldu. Tank yaklaştı, kaldırımları pençeleyerek döndü ve barikatın tam karşısında durdu. Kulede bir İngiliz subayı göründü ve tercüman aracılığıyla konuştu. Saat 6'ya kadar bulunduğunuz yeri terk etmez ve silahlarınızı teslim etmezseniz ateş açacağız. Karşılık verilmedi. Dört adam yakındaki bir binaya girdiler ve ellerinde beyaz bir çarşafla dışarı çıktılar. İngiliz subayı bunu bir teslim olma işareti sandı. Pencerelerin birinde bir kadın göründü. Elindeki kutuyu aşağıdaki adamlara attı. Bu evde bulunan ve kırmızı boya olarak kullanılmaya en uygun şeydi bir kutu domates salçası. Beyaz çarşaf barikata asıldığında İngiliz Termopil geçidini savunan Epaminondas'ın kırmızı harflerle yazılmış mesajını okudu. Silahlarımızı almak istiyorsan gel de kendin al. Sessizlik. Tankın kulesi kendi ekseni etrafında yavaş yavaş vızıldayarak döndü ve atış durumu aldı. Barikattakiler devrilmiş otobüslerin sarı gövdelerini kendilerine siper aldılar. Tankın 80 milimetrelik topu gökyüzünü yırtan bir gürültüyle ilk İngiliz mermisini Atina halkının üzerine yolladı. En şiddetli çarpışmalar Arditos tepesi çevresinde meydana geldi. RAF ve İngiliz tanklarıyla desteklenen Rimini Tugay'ı tepeyi Elas'tan almayı başaramadı. Andarteler sonuna kadar dayandılar. Fakat ödenen bedel çok yüksekti. İngiliz uçakları tepedekilere ikmal ve cesaret veren işçi semtlerini bombalamaya başladılar. İngiliz askerlerinin çoğu artık kiminle savaştıklarının farkında değildiler. Yunanlılar ise bir kez daha kendi kurbanlarını sayıyorlardı.